Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
Yeni Şeyler Rehberi'nden haftanın tam ortasından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Saatler 2'yi 5 geçe sizlerle birlikteyiz efendim haberlerin ardından. Evet, böyle bomba gibi bir gündemimiz var. Çok enteresan konuları sizlerle paylaşacağız ve çok güzel konuklarımız var. Hemen kendilerine merhaba demeye başlayalım. Şimdi hattımızda Motor Aşin CEO'su Sayın Aşçı var. Merhabalar efendim.
Merhabalar Serhat Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Merhabalar. Çok teşekkür ederim efendim. Hemen Motor Aşin'i tanıyarak başlayalım mı? Bir fikir versin dinleyicilerimize.
Tabii Motor Aşin bir aile firması. 50 yıldan fazladır otomotiv piyasasında distribütör kimliğiyle, toptancı kimliğiyle yedek parça ithalat ve ihracatı yapan köklü bir firma. 400 çalışanına yakın bir istihdamı var. 7'ye yakın şubesi var. Yaklaşık 50-60 bin metrekarelik depolama alanlarıyla nihai kullanıcılara hizmet vermeye çalışan bir firma konumunda.
Tamam, bu 50 yıl özellikle bizim için önemli bir kriter. Neden? Çünkü otomotiv tarihini bayağı elinizden geçirmişsiniz ve otomotivde ne olursa olsun siz oradaydınız. Şimdi siz aynı zamanda şu anda bugün de buradasınız ve geçtiğimiz hafta enteresan bir açıklama yaptınız. Elektrikli araçlar artık yavaş yavaş olgunlaştı ve ikinci el piyasasına doğru yolculuklarını sürdürüyorlar dediniz. Gerçekten de ikinci el piyasasında elektrikli araçları görebiliyor muyuz artık?
Yani şöyle, işin biraz tarihçesini önden alarak gelelim. Normalde bir sistemin oturabilmesi adına ekosistemin döngüsünün, cycle'ının tamamlanıyor olması gerekiyor. Elektrikli araçlarda bir üretim tarafından distribütör kanalıyla pazara sunulma ağı vardı ki bunu kendi projemiz, top projemizle beraber, diğer üretici firmalarla beraber bence uygun bir olgunluğa kadar geldi, evrildi. Penetrasyon evet, olarak da evet, pazarda yeterli bir yoğunluk olmasa bile ivme noktasında geçen yıldan bu yıla baktığımızda 7 kat artacak şekilde, 70 bini aşacak bir şekilde elektrikli araç artık yollarda geziyor. Şimdi geçen yıldan bu yıla kadar 7 yıllık bir artış değerli, yoksa 70 bin adedi 15 milyon binek aracın olduğu Türkiye piyasasında çok anlamlı gelmeyebilir. Ama dediğim gibi 20 bine yakın TOG'un satışı gerçekleştirildi. Bu giderek de artan bir hızla devam ediyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman kullanıcı elektrikli araçları benimsedi ve artık kullanım deneyimini yaşamak istiyor. Bunun farklı sebepleri var. Yeni olmasının bir sebebi var. Ekonomik ve ucuz olmasının bir sebebi var. Farklı kullanım tecrübeleri ve deneyimlerine yol açtığı için denemek isteme gibi bir eğilimleri var. Ama günün sonunda hem küresel piyasalarda hem ülkemizde elektrikli araç algısıyla da olgusuyla da varlığını hissettirmeye başladı. Ekosistemin ikinci ayağı ise altyapı, yani şarj istasyonları tarafı. Ve bu da bence belli bir ivmeyle, yeterli olup olmaması ayrı bir konu ama yeterli bir ivmeyle yayılım evet, sağlıyor ve gittikçe genişliyor. Burada da bence bir olgunluğa doğru evriliyoruz. Üçüncü ayağı servis ayağı, bu önemli bir konu. Çünkü elektrikli araç speklerinde servis mantığı artık merdiven altı bir usta çırak ilişkisiyle oluşacak bir mantık değil. Daha nitelikli, doğru, eğitime dayalı, müdahalelerin daha teknik olarak yapılmasını gerektiren bir servis anlayışı var. Burada biraz daha henüz tam olgunluğumuzu bence tamamlamış değiliz ama Araç üreticileri yasal regülasyonlarla beraber bence bunda da iyi bir ivmeyle gidiyorlar. Dördüncü ayak ise yedek parça, ki bizi ilgilendiren konu elektrikli araçlarda yedek parça konusu henüz gündeme gelecek seviyede hiç olmadı. Çünkü yedek parça ihtiyacı gerçekten alt süspansiyon, aydınlatma ve kaportanın haricinde çok fazla yok. Ve son ayak ise, ekosistemin tamamlayıcı ayağı ise ikinci el piyasası. Çünkü neticede aldığınız araç bir ticari meta ve bunun dönüşümünü, ikinci eldeki dönüşümünü düşünmek zorundasınız. Şu andaki kayıtlara baktığımızda yaklaşık 5000-6000'e yakın elektrikli araç ilk elden ikinci ele satışa sunulmuş durumda. Bu yeterli bir sayı mı? 70.000'de yaklaşık %5-6 seviyelerine geliyor. Bu oranda aslında ikinci ele düşme kök sebeplerine de baktığınız zaman ekosistemin bir noktadan tamamlandığını algılamak mümkün. İşte bütün bu saydığımız distribütörden başlayıp ikinci el piyasasına kadar oluşan bu ekosistem atmosferinde elektrikli araç, yani emekleme döneminde kendine ait yerini almış durumda. Şimdi burada şu soru var: biz ikinci el bir aracı, elektrikli aracı almalı mıyız, alabilir miyiz, cesaret edebilir miyiz? Tabii diğer hani aşina olduğumuz konvansiyonel motor araçlarını artık bizim uzmanlık seviyemizde en küçük çocuklar bile algılayıp şu şudur, şu motoru budur, kalitesi budur diyecek seviyeye gelmiş bir know-how elektrikli araçlarda henüz yok. İşte burası bir riskli bölge. İki sebebi var. Elektrikli araçların yaklaşık %50'den fazla maliyetini kapsayan tarafı akü tarafında. Bu istenen seviyeye henüz üretim seviyesinde gelmiş değil. Bunun kabul edilebilir sınırı %30'lar seviyesine gelmesi lazım. Yani toplam araç maliyeti içinde akü maliyeti %30'lar civarında olduğu zaman rentable olur. Şunun için söylüyorum. Evet. Elektrikli araçların aküsünün bir ömrü var. Bunun cycle, devir, ömrü 10 yıllık, 15 yıllık, çok daha kullanıcı deneyimi henüz bir olgunluğa ulaşmış değil ama ikinci el alan birisi neticede akünün ömründen tüketilmiş bir ürünü almakla kendi üzerine belki bir sorumluluk ve risk almış olacak. Bu işin birinci tarafı.
Ve araç fiyatında yarısı kadar maliyeti olan bir ürünün tüketilmiş olmasının.
Tabii burası çok değerli, çünkü yenilemek istediği zaman araç maliyetinin yarısı kadar bir akü maliyeti, şu andaki teknik servis bağlamında söylüyorum. Çünkü ileri yönelik belki bu tamiratlar hücresel bazda olacak. Farklı teknikler kullanılacak, daha ucuzlayacak. Ama bütün bunlarla beraber bir penetrasyon var. 70 binin üzerinde bir adet yolda geziyor. Binlerce şarj istasyonu yatırımlarıyla beraber ağları örülüyor. Yüzlerce teknik ve yetkili servisler elektrikli araçlara dolaylı veya direkt olarak hizmet etmek üzere varlıklarını hissettiriyorlar. Elbette ikinci el piyasası da kendi içinde ufak ufak olgunlaşıyor. Neticede ikinci ele düşen araçlar kök sebeplerinde ciddi bir arıza vesaire yoksa, çünkü bu bir kullanıcı deneyim ve mutluluğu, belki de mutlu etmediğinden dolayı çok yeni bir şekilde satılan araçlar da olabilir. Çok cazip teklifler de gelebilir. Ama ben bir nihai kullanıcı gözüyle bakıyorum. Elektrikli araç deneyimi bence yapılması gereken bir deneyim. Çünkü sürdürülebilir bir dünyada artık sıfır emisyonlu böyle bir aracın deneyimini yapmak belki de sosyal bir sorumluluk.
Vallahi süper bir özet geçtiniz efendim. Harika anlattınız ama ben size minik şu soruyu sormak istiyorum. Mesela tabii, Türkiye'de tabii. Bizim en çok alışkın olduğumuz şeylerden bir tanesi parçaların Türkiye'de üretiliyor olması. Ve hani birçok alanda siz benden daha iyi biliyorsunuz tabii bu sektörü. Bayağı bir parça üreten bizim fabrikalarımız, atölyelerimiz var. Aynı şeyi acaba arabanın bu kadar yüksek montanını oluşturan pile de üretmemiz, geliştirmemiz mümkün olur muydu? Siz böyle bir gelecek görüyor musunuz?
Tabii zaten evrilecek nokta burası. TOG'un Siro ile beraber yaptığı yatırımın açılımı bu aslında. Hem universal bir ürünü sadece TOG'a değil, belki elektrikli araç konseptini taşıyan tüm üreticilere satmak adına bence çok ciddi bir açılım. Çok ciddi bir...
TOGG'un fabrikasında o alanı bize gösterdiler. Henüz yapım aşamasındaydı ben oradayken. Evet. Ne zaman tamamlanacak konusunda bilgi vermediler ama olunca ama sanırım orası bambaşka bir şey olacak ama. Benim merak ettiğim dışarıdan da acaba bizim üçüncü parti girişimcilerimiz böyle bir pil fabrikaları üretir miyi çok merak ediyorum.
Şöyle, bu bir mali güce bağlı bir olay. Yani pil fabrikasının ürünü kendi teknik spekleriyle beraber maliyetli bir yatırım. Bununla ilgili olarak sektörün önde gelenlerin konsorsiyumuyla bence böyle bir şey çok ticari olabilir. Sadece yerli kendi iç piyasamızda değil, globale de hizmet edebiliriz. Burada tek handikapımız bu pil üretiminin ham maddesinde, yani lityum iyon özelinde dışarıya bağımlılığımızın olduğunu unutmamak gerekir. Neticede bunların rezervlerinde Türkiye'nin rezervleri hiç önemsenmeyecek kadar az şu anda bildiğimiz kadarıyla. Ama
lityum iyon pilleri için lityum iyon pilleri için zaten pek az ülke dışarıya bağımlı değil. Yani dünyanın çok az yerinde çıkan bir şeyden bahsediyoruz, maddeden bahsediyoruz.
Evet. Kesinlikle katılıyorum. Zaten Siro yatırımının altında yatan kök neden bu. Biz dışarıya bağımlı olsak bile bunun üretimini, hücresel boydaki üretimini ve teknik detaylarını belki çok anlatmaya gerek yok ama girebileceğimiz derinlikle yapacak oluşumları ülkemizde yapmak hem gerekli, kesinlikle mesela çip üretimi de kendi içinde artık stratejik bir konuma geldi. Çünkü yokluğunda baktık ki çok farklı yerlere bağımlıyız. Mutlaka bunun bazı çözümlerini kendi içimizde çözmemiz gerektiği gibi aynen bizim lityum iyon ve aküyle ilgili olan üretim tesislerine dolaylı veya direkt olarak destek verecek yatırımlar yapmak, bununla ilgili üretimleri yapmak bence çok katma değerli bir iş olur.
Vallahi gördük ki zaten dünyanın en büyük otomotiv firmaları o minicik parmak kadar çipler yüzünden üretimlerini durdurdular.
O kadar.
Bir de çip deyince tabii insanların aklına bir tane çip gelmesin. Yani bir arabaya neredeyse yüzlerce binlerce çip takılıyor artık. Öyle şey değil, şaka olmaktan çıktı
en
bu işler.
En basit konvansiyonel araçta 1500, elektrikli araçlarda yaklaşık 10.000'e yakın özelliğine göre çip var. Yani bu kadar yoğun çipin olduğu bir şeyde çip artık işin merkezine oturmuş durumda. Hatta bildiğimiz mekanik çözümler her tarafta bulunabildiği halde işin yazılım ve çip tarafı çok spesifik ellerde dolaşıyor. Yani gelecek aslında araçların e-mobilite faydasında yazılım üzerine gidecek. Belki konnektivite dediğimiz bağlanabilirliği o yazılımlarla çözebilecekler. Dijitalleşme zaten bu demek. Buraya doğru evrilmek demek. Elektrikli araçta kendisi doğuştan dijital bir ürün olduğundan dolayı bu işte en güzel platform. Ama
TOGG'da benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şunu söylüyordum. TOGG'da benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi TOGG'u bir uygulama pazarı hale dönüştürüp orada araba için değişik uygulamalar yapmak ve bunda bütün bir sonraki adımda dünyaya açmak gibi bir fikir vardı. Bu fikre bayıldım ben mesela. Buraya girişimciler çekip girişimlerle bunu ayağa kaldırmak, ileriye götürmek. Vallahi efendim gerçekten inanılmaz bir elektrikli araç resmi verdiniz bize. Tüm yönleriyle çok detaylı olarak açıkladınız. Çok teşekkür ediyorum size. Sık sık sizin bu uzmanlığınıza başvurabilmeyi çok isterim ben.
Tabii sevine. Eğer faydalı olabildiksek ne mutlu bize.
Harikasınız efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz
çok
değerli bilgiler için.
Motor... Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Motor Aşı'nın CEO'su Sayın Aşçı ile konuştuk efendim bu konuları. Evet, şimdi biraz sağlık konularına doğru gelelim ama hiç girişimcilik tarafından çıkmadan buradan devam edelim istiyorum. Hattımızda Swedish Care Türkiye Genel Müdürü Doktor Cenk Tezcan var. Merhabalar efendim.
Merhaba efendim. Nasılsınız?
Merhabalar. Çok teşekkür ederim efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
İyiyim. Çok teşekkür ederim.
Evet. Öncelikle efendim sizi ve Swedish Care'i tanıyarak başlayalım ki konumuza ışık tutsun.
Benden bahsetmek gerekirse tıp doktoruyum. Tıp doktorunun üstüne anahtar teslimi, hastane tasarımı, onun üstüne dijital sağlık eğitimi almış biriyim. Aşağı yukarı mecbur hizmetimden sonra hiç doktorluk yapmadım ama genelde teknoloji firmalarında çalıştım. En sonunda da bir İsveç yatırımı olan Swedish Care Türkiye'de bir İsveç-Türk ortaklığı yatırımı diyeyim. Bir dijital sağlık firması kurduk ve burada bir telesağlık ürünüyle başladık. Biraz değişik bir telesağlık ürünü. Kendi doktorlarımıza 7/24 hizmet veriyoruz ve arayanlar yani uygulama üstünden, akıllı telefon uygulaması üstünden girip önce bir basit yapay zekada şikayetlerini sıralayan bir hasta 5 dakika içinde doktorla yüz yüze görüntülü ve sesli olarak konuşabiliyor.
Vallahi harika. Peki şimdi tıp açısından soruyorum. Yüz yüze doktorla telefon üstünden ya da dijital bir ortamdan konuşmak caiz midir? Hani böyle şey vardır. Yok illa doktorun görmesi lazım. Mutlaka yan yana durmaları lazım falan mı denir? O konuyu sizden almayı çok isterim.
Serhat Bey şöyle ben birkaç ülkeden örnek vereyim. Mesela İsveç'te tüm doktor başvurularının %40'ı bugün telesağlık üstünden yani online çevrim içi şeylerden yapılıyor. Teknolojilerle yapılıyor. Süper. Öyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece devletin yani bizdeki SGK karşılığı sigorta firmalarının %18'i online görüşülüyor. Şöyle düşünün, Türkiye'de 2022 senesinde 854 milyon başvuru olmuş doktora. Hani boş verin %40'ını, %2'sini bu tarafa alabilsek hastanelerin üstünde inanılmaz bir yük kaybı olur. Yani ileri hasar. İstatistiksel olarak söylemek gerekirse de yaklaşık %60'ını yani yüz yüze başvurularının %60'ını çok daha hızlı bir şekilde online yani uzaktan yönetebilir.
Ya bir de böyle mesela böylesi sistemleri ben çok destekliyorum. Çünkü ya benim de başıma geliyor. Bir mesela o şehir hastanelerinden bir randevu aldığımız zaman profesör bilmem kimden randevu alıyoruz dediğimiz zaman karşımıza o aldığımız randevunun değil başka bir doktor çıkıyor mesela ve ne bileyim hayal kırıklığı olmasa bile bir şaşkınlık yaşanıyor orada. Bu da normal. Kaç kişi geliyor günde? Kaç hastaya bakılıyor falan onları saymıyorum bile. Çünkü kilometreler karelerce büyüklükte bir yapıdan bahsediyoruz. Peki şunu merak ediyorum ben efendim. Yani dünyada bu sistemi özel sektör mü sürüklüyor yoksa devletler de bunu destekliyor mu?
Çok özel sektör. Çünkü bu hizmet hastanenin yani sağlığın hastanenin dışına taştığı bölümü. Doğrusu hastanelerin yapacağı bir şey değil. Yapıyorlar ama benim söylediğim anlamda yapmaları zor. Neden? Çünkü özel hastaneler özellikle hastanın kendilerine gelmesinden para kazanıyorlar ve hizmetlerini onun üstünden yapıyorlar. Doğal olarak da o işlemlerini uzaktan sağlığa kaptırmak istemeyeceklerdir. Ama şöyle düşünün, gece saat 2'de çocuğunuz 39 derece, 5 yaşında çocuğunuz 39 derece ateşe çıktı. Yapacağınız şeyler belli. Ya acile koşturacaksınız gece yarısında taksiyle veya kendi aracınızla. Acilde bekleyeceksiniz. Öyle hemen girebilmek mümkün değil. Özellikle şimdi biliyorsunuz salgın tekrardan canlanıyor. O yüzden acilde yoğun bakımı falan bayağı bir dolu. Ama böyle bir imkanınız varsa aplikasyon üstünden anında doktora ulaşıp çocuğunuzu görüntü olarak gösterip doktorun sorduklarına cevaplayıp %60 minimal %60 halledebileceksiniz sorunu.
Süper. Peki ben şunu çok merak ediyorum efendim. Yani biz bu kadar IoT hani o internet tabanlı cihazlar programları yaptık, tanıtımları yaptık, bizzat incelemelerini yaptık. Bu cihazlar mesela doktora gittiğimizde de uzaktan doktora başvurduğumuzda doktora bir takım ciddi veriler verecek kadar gelişti mi? Siz bunların gelişimini görebiliyor musunuz?
Şu andaki haliyle değil Serhat Bey. Şu andaki hali tamamen biz veriyi nasıl kullanıyoruz? Bir chatbotumuz yani basit bir yapay zeka ilk sizi o karşılıyor. Ve bir semptom ağacı aracılığıyla sizin şikayetinizin bilgilerini alıyor. Bunu doktorun ekranına, o andaki nöbetçi doktorun ekranına yansıtıyor. Doktor bu bilgileri okuyor, kafasında bir ön tanı koyuyor, ondan sonra sizi arıyor, hastayı arıyor. Bir 6-10 dakikalık bir konuşması var, sorularını derinleştiriyor, konuyu anlamaya çalışıyor, kafasında teşhisi koyuyor, teşhisi yazıyor, ilaç gerekiyorsa reçetesini yazıyor, eğer bir takım önerileri varsa hastaya önerilerini söylüyor. sevk yapmak gerekiyorsa sevk ediyor. Yani sevk şöyle tabii, şu anda şu aşamada bizim yaptığımız şu hastaneye, şu bölüme size randevu ayarlayayım gidin değil. Ama ya sizin bir kardiyoloğa görünmeniz lazım veya bir ortopediste görünmeniz lazım şeklinde. Eğer kurumsal çalışıyorsak istirahat raporu verebiliyor. En sonunda da size 10 dakika sonra bir epikriz gönderiyor. Yani bugün hastanelerimizin bile ne yazık ki gidip de işte dünyanın parasını ödedikten sonra terk ettiğiniz zaman elinize çok fazla vermediği bir rapor veriyor. Bütün yaptığı işlemlerle ilgili teşhis tedavi dahil. Yani baktığınız zaman baştan başa aslında bir hastane deneyimi. Evet haklısınız, şey yapamıyoruz, uzaktan olduğu için fiziksel muayene yapamıyoruz. Ama hani bu kadar yoğun bir hasta trafiğinde, valla ben bundan 40 sene önce doktorluk yaparken 120 hasta bakıyordum Serhat Bey. SSK hastanesinde çalışıyorum günde. Şimdi de öyle. Yani ne yazık ki geldiğimiz noktada doktorlarımız 60, 80, 100 hasta bakıyorlar günde. Zaten pek fiziksel muayeneye vakitleri kalmıyor doğruya doğru.
Evet efendim, kısacık bir Murphy arası verdik. Murphy bizim yayınımıza müdahil oldu. Hemen biz konuğumuzla konuşmaya devam edelim. Cenk Bey merhabalar, sesimi duyabiliyor musunuz?
Evet evet, merhaba tekrar.
Harikasınız. Kusura bakmayın bu küçük aksaklık için efendim. Efendim ben size tam şunu soruyordum. Bu cihazlar, yani evden bizi internet üstünden kullandığımız cihazlar acaba şu anda doktorların eline ciddi veriler verebilecek kadar iyi hale dönüştü mü?
Gelişti aslına bakarsanız. Yani bizim giyilebilir teknolojiler dediğimiz, şöyle evet, başlayayım isterseniz bu bölümün cevabına. Geleceğin sağlığında hangi teknolojiler ön plana çıkacak derseniz bana 3 tane teknoloji sayacağım size. Bir tanesi yapay zeka, ikincisi sensörler, üçüncüsü de büyük veri ve analitik. Yani biz evet, sensörlerden topladığımız verileri yapay zekada algoritmalarla bilgi haline getirip insanların hastalıklarını önlemeye ve tedavi etmeye çalışacağız. Bakın çok basit, akıllı bir saatiniz varsa bugün hastanede yapılan işte EKG, ultrason gibi tanıların %30'unu 40'ını yapabiliyor. Tek bir akıllı saat. Yani EKG'nizi ölçüyor, an oksijen basıncınızı ölçüyor, attığınız adıma uyuyor, saati ölçüyor, EKG tek kanallı bir EKG ölçüyor, kalp hızınızı ölçüyor. Aslında bunun arkasına bir yapay zeka koyduğunuz zaman, mesela bir akciğer hastasını, kronik akciğer hastasını veya kronik kalp hastasını sağlığını yönetebilme şansınız var. Anlatabiliyor muyum? Hele hele attığı adımı, uyuduğu uykuyu, bir de yediklerini işin içine sokabilirseniz, o veriyi toplayabilirseniz, bir süre sonra sizin neleri yiyip neleri yemediğinizi, uykunuzun ne kadar eksik olduğunu, ne kadar az su içtiğinizi, bunların hepsini size söyleyip tamamlamanızı isteyeceksiniz de.
Öyle. Mantıklı veriler çıkarabilir ama mesela ne bileyim minik kan testleri yapabilse, mesela aynı şeker testi gibi, şimdi şeker ölçen minik aletler var, bunların online olabilme ihtimalini ben çok seviyorum bu arada. Ya da ne bileyim tansiyon aleti, sizin gün içindeki tansiyonunuzu biriktirip hani bunlardan akıllı sonuçlar çıkartabilir gibi şeyleri biraz bekliyorum ama daha da ötesine sanki geçebiliriz gibi geliyor.
O konuda da sizi şöyle rahatlatayım, görüntü işleme teknolojileri çok gelişiyor. Sesli koku kullanabilen sensörler çok gelişiyor. Bu şu demek, çok yakın bir gelecekte cep telefonunuzun kamerasıyla yüzünüzden belli bir süre, bir dakika, yarım dakika görüntü alan bir uygulama size kan şekerinizi, tansiyonunuzu, kolesterolünüzü, hemoglobin A1c'nizi, solunum sayınızı, kalp hızınızı hepsini verebilecek.
Bu çok feci bir şeymiş gerçekten de. O günü ben dört gözle bekliyorum. Peki son olarak size şeyi sormak istiyorum. Şu anda sizin içinde bulunduğunuz durumda bu Doktor Nam markasıyla ne durumdasınız efendim? Bir sonraki adımda sizi neler bekliyor? Son olarak sizden bunları alalım.
Şöyle diyeyim. Kurumsal kullanıma açtık. Yani firmalara hizmet vermeye başladık. Tabii o daha gross bir iş. Çoklu insanlara bakıyoruz. İstedikleri zaman bizi arayabiliyorlar. Böylece verim kaybını, iş gücü kaybını engellemeyi amaçlıyoruz. İnsanların yaşam kalitelerinin artmasını hedefliyoruz. Anında doktora erişebilmelerini hedefliyoruz. Ve bunların hepsini de yapabiliyoruz aslına bakarsanız. Evet. Kişisel kullanıma ise Şubat 15'te başlıyoruz. Yani insanlar bize üye olup şeyimizi indirip uygulamamızı indirip kayıtlarını yapıp ondan sonra ücret mukabilinde bizi arayabilecekler. Doktorları anında.
Çok yakında yani.
Tabii yani 25 gün içinde.
Vallahi süpersiniz. Bu konu tüm hazırlıklar tamamlandı mı? Sizin taraftaki heyecan nasıl gidiyor?
Valla şöyle yapalım. Bana cep telefonunuzu atın lütfen. Ben sizi kayıt tamam. edeyim. Bir deneyin. Yani deneyimlemeden vallahi bir şey söylemek anlamsız oluyor. Kullananlar anladım. Çok memnun. Memnunlar. Bir de sizin bir gazeteci olarak sizin fikrinizi almak isterim.
Seve seve. Bu aralar böyle çok doktor işi olmuş biri olarak da size en iyi feedback'i verebileceğimi düşünüyorum. Gerçekten de çok çok severek yapabileceğim bir şey olur bu. Vallahi ben sizi kutluyorum efendim. Dört gözle işte bu şeyi bekliyorum. Ben deneyip bütün deneyimlerimi de insanlara da aktarabilmeyi de çok isterim. Ama böyle bir şeye ihtiyacımız var. Öyle ya da böyle yani. Buna çok ihtiyacımız var gerçekten de.
Kesinlikle. Bir de şunu söyleyeyim size. Şimdi tıp bildiğiniz gibi hastalıklar üstüne odaklı bir bilim. Yani ben de bir doktor evet. olarak rahat konuşuyorum o konuda.
Evet efendim.
Halbuki o çıktı ki yaşam biçimlerimiz aslında hastalıkların %80'inin sebebi. Ve bizi hasta yapan organlar değil aslında hücresel bazda bir enflamasyon, kronik bir enflamasyon. Bu kronik enflamasyon organları hasta ediyor. Yani kanser olmamız, kalp hastası olmamız, diyabet olmamız hep aslında bu kronik enflamasyonun sebebi. Doğal da dünya şuna evriliyor. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 10 senede bunu çok derinden göreceksiniz. İnsanları nasıl hasta etmeyiz? Çünkü
yani biz anda sonuçları ortadan kaldırmaya çalışmak yerine sebepleri ortadan kaldırırsak sanırım daha başka aynen. daha güzel bir yere varacağız.
Aynen.
Vallahi harikasınız.
Buna nereden geldiniz biliyor musunuz? 9 trilyon doları sağlık.
Ah evet evet evet. Dünyanın harcadığı paranın, toplam harcadığı paranın çok önemli bir kısmı. Evet, Swedish Care Türkiye Genel Müdürü Doktor Cenk Tezcan, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için efendim. Size inşallah şeyden sonra, Şubat'tan sonra da tekrar konuşalım bu konuları.
Tabii ki, severek. Ben teşekkür ederim.
Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, buradan şimdi sağlıktan girdik, hemen bir tarıma doğru, ama tarımın da girişimden kopmadan, tarafından uzaklaşmadan hemen tarımı konuşalım istiyorum. Hattımızda Bayer Tarım Ürünleri İletişim İş Ortağı ve G4A program yöneticisi Melis Soylu var. Merhabalar Melis Hanım.
Merhabalar Serhan Bey, nasılsınız?
Merhabalar efendim, çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
Valla tarım konusunda teknolojilerini konuşmaya ben bayılıyorum gerçekten de. Çünkü bizim mevcut tarım yöntemleriyle, kara sabanla, öküzle filan tarımı bir yerden bir yere götüremeyeceğiz ve insanları doyuramayacağız. Bunun için bambaşka bakış açıları gerekiyor. Yepyeni teknolojiler gerekiyor ve bu konuda atılmış teknolojileri de görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Ama bu teknolojilerin sanırım gelişmesi için oraya girişimcilerin de çok fazla girmesi lazım değil mi efendim?
Kesinlikle öyle, kesinlikle. Biz aslında sadece tarım alanında değil, sağlık alanında da girişimcilere odaklanıyoruz. Girişimcileri girişim hızlandırma programımıza davet ediyoruz aslında.
Valla süper bu. Yani o girişimcilerin dediğin gibi tarım ve sağlıkta atacağı her adım dünyayı sanki daha çok hızlandırırmış gibi geliyor bana. Tek başına büyük şirketlerden bu işin ilerlemesini beklemek yanlış olur gibi geliyor. Ki siz de sanırım bu yönde, bu bakış açısıyla adımlar attınız değil mi?
Kesinlikle öyle. Çok Türkiye'de girişimcilik ekosistemi giderek, siz de takip ediyorsunuzdur eminim, giderek gelişiyor. Ve hem sağlıkta, evet, hem tarım alanında, hem de başka birçok alanda aslında birçok girişimci var. Ve bizim de şirketler olarak, kurumsal şirketler olarak birazcık daha dışarıdaki dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek, inovatif bakış açısı kazanabilmek ve aynı zamanda hem tarımı hem de sağlığı çözümün bir parçası haline getirebilmek için inovatif fikirlere, girişimcilere destek vermek gerekiyor. Ve bunu da biz açıkçası şirket olarak da çok önemsiyoruz. Nitekim bu nedenle de 2018 yılından beri, yani yaklaşık bu senede 7.sini düzenleyeceğiz, 7 yıldır girişimcilik ekosistemine ciddi bir katkı sunuyoruz. Son 6 yılda sağladığımız katkı 4 milyon TL'ye yakın bir katkı oldu. Hem sağlıkta hem tarım alanındaki girişimcileri programa davet ediyoruz. Şirket olarak zaten bir yaşam bilimci şirketiyiz. Dolayısıyla aslında Bayer olarak hem ilaç, tüketici sağlığı hem de tarım ürünleri bölümümüze yönelik girişimcileri programda programa seçmeye çalışıyoruz. Dijital çözümler sunan, fikir aşamasını geçen, sürdürülebilir, örgütlenebilir iş modeli bulunan, ürüne, yalın bir ürüne ya da prototipe sahip ya da satış aşamasına olan girişimcilerle bir yolculuğa çıkıyoruz açıkçası. Girişim hızlandırma programımız 100 günlük bir program. Dolu dolu, yoğun geçen bir program. Bu şekilde böyle kısa bir bilgi size verebilirim.
Peki, şöyle ben biraz konuyu açayım. Buradan mesela 2018 yılından beri diyorsunuz, 5 yıl oldu. 6. yıla dönüyoruz. Burada 5. 6. yılda sizin o hızlandırdığınız insanlardan bir geri dönüş aldınız mı? Onları değişik yerlerde gördünüz mü efendim?
Tabii çok sevindirici sonuçlar alıyoruz. Almaya devam ediyoruz. G4A 100 günlük bir program, ama biz 6 yıldır, hatta bu sene 7.sini düzenleyeceğiz. Baştan beri seçilen girişimcilerle dirsek temasımız devam ediyor ve onların bütün gelişimine aslında tanık oluyoruz ve bu bizi çok sevindiriyor. Açıkçası bizim programa seçildikten sonra yatırım alan, şirket değerlemesini arttıran, yurt dışına açılan, farklı işbirliklerine imza atan, G4A programı sayesinde aldığı eğitimlerle, mentorluk desteğiyle hızlanan, dolayısıyla görünürlülük elde eden birçok girişim var. Nitekim şirket değerlemesi bugüne kadar 37 girişim seçtik programa 2018 yılından beri. Evet. Açıkçası her yıl yaklaşık bir 200-300 başvurumuz oluyor. 2018 yılından beri de 1000'in üzerinde başvuru elde ettik ve programa 37 girişim seçtik. Yani seçtik demek, birebir bu girişimcilerle bir yolculuğa çıktık. Onlarla çok ciddi bir eğitim, mentorluk süreci geçirdik. Birebir görüştük, birebir çalıştık. Dolayısıyla onların bir öncesi ve sonrası hikayesine tanık olduk diyebilirim. Girişimlerine tanık olduk ki bu bizi çok sevindiriyor. Çünkü amacımız aslında tamamen hiçbir beklentimiz olmadan onların bu girişimine tanıklık etmek, onları hızlandırmak, ekosisteme farklı dinamikler sağlamak. Bu yolculukta sadece onlara destek sağlamakla kalmıyoruz. Aslında biz de çok fazla şey öğreniyoruz. Dolayısıyla bir öğrenme süreci de bizim açımızdan. Biz de farklı bakış açıları elde ediyoruz. Şirket kültürü olarak esneklik, çeviklik kazanıyoruz. Dolayısıyla uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyoruz.
Kazan kazan oluyor kesinlikle yani.
Kesinlikle.
Peki şunu ben çok merak ediyorum efendim. Şimdi mesela ne bileyim, ben selfie ile ilgili bir yeni bir selfie uygulaması geliştirsem, bunun için bir selfie fakültesi bitirmiş olmama gerek yok. Ama sağlıkla ilgili bir girişim olunca sanki biraz tıbbın o içinden geçmiş olmak gerek gibi geliyor, ama tamamen uzaktan bakışla cahilce bunu söylüyorum. Bilmiyorum, gerçekler öyle mi?
Estağfurullah. Şöyle, artık biliyorsunuz yani iş dünyasında da böyle, yeni dünya düzeninde de böyle. Artık okuduğunuz okul ya da mesleğin dışında artık herkes farklı alanlara ilgi duymaya başladı. O yüzden tek bir disiplin, tek bir şey artık yeterli değil. Evet, tarım, ziraat mühendisi olmak tarım alanında. Evet, doktor olmak ya da bir göz doktoru olmak bazı konularda çok önemli. Arka planda zaten ekiplerde böyle bir ekip kuruluşu var. Ama bu sadece yeterli değil açıkçası. Disiplinler arası bilgi akışının, farklı bakış açılarının, fikir dediğimiz kısım çok önemli. Ama fikir dediğimiz şey fikirle kalmaması gerekiyor. Gerçekten sosyolojik bir bakış açısına belki de sahip olmak gerekiyor en başta. Psikolojik bir bilgiye sahip olmak gerekiyor ki önce bir toplumu analiz etmek, var olduğumuz dünyada ne gibi bir sorunlar var, hangi sorunlara ben gerçekten çözüm üretebilirim, gerçekten katkıda bulunabilirim. Arka planda bunların bu noktalar önem kazanıyor. Ancak bu noktada zaten girişimcilik dediğimiz konu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla biz de programa sadece fikir sahibi olanlar değil, gerçekten bir soruna katkı sağlayan, çözüm üreten girişimcileri davet edebiliyoruz.
Evet. Evet, harika valla. Ama hani doktor olması muhakkak bir artıdır ya da tıp eğitiminden geçmesi muhakkak bir artıdır. Ama bu olmadan da sizin beraber hareket ettiğiniz girişimler var herhalde, değil mi efendim?
Var, evet var. Dediğiniz gibi ekipler çok önemli. Arka planda zaten bazı ihtiyaçlar çıkıyor. Bazen ekiplerde ziraat mühendisleri ya da doktorlar olmadığında gerekli gördüğümüz noktada zaten biz diyoruz ki ekibinize bu insanları muhakkak katın. Dolayısıyla tabii ki de bu bilgi, yani temel bilginin oluşması ve temel bilgiye sahip olmak en esaslı şey, en önemli şey. Ama yeni girişimcilerle buluştukça, onların hikayesine tanık oldukça böyle olmayan girişimciler de var açıkçası. Dolayısıyla disiplinler arası bir yolculuk söz konusu oluyor.
Vallahi süper. Zaten ben de piyasadan da şeyleri görüyorum. Önüme hep bunlar düşüyor. Yani öyle ki mesela bazı şeyleri görüyorum. Doktorlar mühendislerle bir araya gelip çok enteresan girişimler ortaya çıkartıyorlar. Sizde de bunun örnekleri vardır. Bu örnekleri de görmeye devam edeceğiz muhtemelen. Peki bu seneki başvurular ne düzeyde? Şu andan itibaren yine başvurabilirler mi? Bunların da son olarak bilgisini sizden alalım mı efendim?
Tabii. Biz başvurularımızı başlattık. G4A, yani G4A şeklinde yazılıyor. G4A, Grant for Apps demek aslında. G4A, bayer.com.tr web sitesi üzerinden 8 Ocak itibariyle başvuruları almaya başladık. 11 Şubat'a kadar web sitemiz üzerinden sağlık ve tarım alanındaki tüm girişimciler sitemiz üzerinden başvuru yapabilir. Biz bu süreçte şu an başvurular gelmeye başladı. Zaten bütün duyurularımızı hem de yani programla ilgili tüm detayları, hangi alanlarda girişimciler arıyoruz, programın aslında detayları vesaire hepsi web sitemize yazılıyor. Ama aynı zamanda Bayer'in kurumsal sosyal medya hesapları var, işte Instagram, Facebook, LinkedIn. Burada çok aktif bir duyuru sürecindeyiz. Dolayısıyla oradan da takip ederek detaylı bilgi edinebilirler. Biz 11 Şubat itibariyle başvuru sürecini bitireceğiz. Ardından da bir değerlendirme sürecimiz olacak. Mart ayında programa seçilen girişimcileri duyurmayı planlıyoruz. Programı da 14 Mart itibariyle başlatmayı hedefliyoruz. Dediğim gibi zaten 100 günlük bir sürece başlayacağız Mart ayı itibariyle. Daha sonra da birebir bu girişimciler online eğitim, mentorluk desteği, bizimle Bayer'de iş birliği yapabilme imkanı kazanacak. Seçilen girişimler arasından da belirlenen her bir girişime 300 bin TL hibe desteğimiz olacak.
Ya ben burada hibe desteğinden çok sizin sağladığınız bilgi akışı, iş yapış şekilleri falan, onlar bence 300 bin liraya alınamayacak şeyler. Kesinlikle, ben bu tarafını daha değerli buluyorum. Yani oradaki maddi katkı evet güzel ama hani başka bir şeyden aslında konuşuyoruz. Oradaki insanlar da, gelen insanlar da beni doğrulayacaktır muhtemelen. Melisa Hanım, gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Dört gözle bunun sonuçlarını bekliyoruz. Oraya gelen girişimleri de ben teker teker tanımak ve yayında onlarla konuşmayı çok isterim.
Çok teşekkür ederim ilginiz için, programa davet ettiğiniz için de. İnşallah öyle bir buluşma da düzenleyelim sizinle birlikte.
İnşallah efendim. Çok sağ olun, saygılar sunuyorum.
Çok teşekkürler.
Evet, Bayer Tarım Ürünleri İletişim İş Ortağı ve G4A program yöneticisi Melis Soylu ile konuştuk efendim. Ya böyle şeyler çok güzel. Yani Türkiye'de girişimcilerin önünü açmak, onlara farklı bir ufuklar çizen böylesi firmalara, böylesi hareketlere bayılıyorum. Hemen bir diğer konumuza geçelim hattımızda. Brand Defense CEO'su Hakan Uzun var. Merhabalar Hakan Bey.
Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim, siz?
Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
Harika. Hemen Brand Defense'i tanıyarak başlayalım. Çünkü enteresan bir girişim öykünüz var sizin de.
Evet, Serhat Bey, ben dediğim gibi Hakan Uzun, dediğiniz gibi Brand Defense şirketinin CEO'su olarak görev alıyorum. Brand Defense %100 Türk sermayesiyle kurulmuş bir Türk siber güvenlik şirketi. Sadece ve sadece siber güvenlik alanına uzman olarak çalışıyoruz ve o alanda çözümler üretiyoruz. Aslında şirketimizin ilk adımlarını, tohumlarını 2018 yılında atmıştık. Fakat işte çözümlerin geliştirilmesi, müşteriye sunulması 2019 yılının sonlarına doğru ilk versiyonumuzun çıkmasıyla mümkün oldu. Aslına baktığımızda 2020 yılının başından beri yaklaşık 4 senedir müşterilerimize hem Türkiye'de hem yurt dışında çözümlerimizi sunup kendine katma değer sağlıyoruz. Biz Ankara Bilkent Teknokent'te kurulmuş bir şirketiz. Ankara'da ofisimiz var, İstanbul'da ofisimiz var. Yaklaşık 75'in üzerinde çalışanımız var. Geçen yıl itibariyle merkezimizi Amerika'ya taşıdık. Çünkü Brand Defense'in hedefi global dünyada adından söz ettiren bir marka olması. O yüzden bunun ilk şartlarından bir tanesi de aslında hani Amerika gibi ülkelerde merkezimizi konumlandırıyor olmanız. Şu an Türkiye ve dünyada yaklaşık 1000'in üzerinde markaya hizmet veriyoruz. Bundan sonraki amacımız dünyada çok daha büyüyerek farklı coğrafyalara yatırım yaparak dediğim gibi siber güvenlik alanında adından söz ettiren bir Türk şirketi olarak pozisyonlanmak. Kısaca
valla peki şunu soruyorum ben size, şimdi şunu sormak istiyorum, hakikaten de merak ediyorum, muhtemelen dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Şimdi Sabancı Ventures'ın liderlik yaptığı turda böyle 2.750.000 dolarlık yatırım aldınız. Bu aldığınız yatırımlarda işte böyle bayağı bir 3.4 milyon doları geçti. Şimdi siz burada neyi farklı yapıyorsunuz diğer şirketlerden ki bu kadar siber güvenlik alanında çalışan onca büyük şirketin arasında kendinize yol buldunuz ve ışık hızıyla büyüyorsunuz?
Evet, çok güzel soru, teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii yatırımcıların ilgisini çekmek, yatırımcıların sizin gibi, bizim gibi yatırım yapmasının bir takım kriterleri var. Öncelikle hangi sektörde olduğunuz önemli. Bir kere bakmış olduğunuzda dünyada işte fintech, finansal teknolojiler, siber güvenlik en önde giden sektörlerin başında yer alıyor. O yüzden zaten siber güvenlik alanında olmanız başlı başına güzel bir kriter girişimcilerin ilgisini çekmek açısından. Tabii sadece bu yeterli değil. Sizin çözümlerinizin gerçekten dünyada rakiplerle baş edebilmesi, rekabet edilmesi noktasında çözümlerinizin de gerçekten kaliteli ve rekabet edici çözümler olması gerekiyor. O yüzden yatırımcılarımız buna da dikkat ediyor. Gerçekten çözümlerimiz dünyada rekabet edilecek kalitedir mi? Bu ikinci kriter. Çok iyi yaptığımız Brand Defense olarak. Tabii bu da yetmiyor. Günün sonunda girişimciler çok ciddi paralar yatırıyorlar. Bu yatırmış oldukları paraların karşılığını belli bir zaman sonra exit yaparak haliyle almak istiyorlar. Onlar da bir yatırım yapıyor dünyasında. Burada şirketin iyi yönetilmesi, iyi pazara çıkış stratejilerinin olması, dünyada büyüme stratejilerinde nerelere ilk başta yatırım yaptığı, dünyada ne kadar büyüyebileceği, dünyada hangi ülkelerde daha fazla ciro yapabileceği. Çünkü bazen atıyorum mesela Afrika'da çok büyük ciro yapsanız Amerika'da yaptığınız kadar değerli olmayabilir yatırımcıların gözünde. O yüzden hangi coğrafyalarda ne kadar ciro yapacaksınız, ne kadar yeni müşteri alacaksınız, ne kadar büyüyeceksiniz, bunu görmek istiyorlar. Bunu görmek için de tabii çok ciddi anlamda bir gelecek planı sunmamız gerekiyor kendilerine. Biz yapmış olduğumuz görüşmelerde, hani 6-7 ay kadar sürdü görüşmelerimiz, burada işte hem çözümlerimiz, hem şirket olarak ne tür yatırımlar yapacağımız, nereye gireceğimiz, nereye varacağımız 5 yıl sonunda, hangi büyüklüğe varacağımız, bunları planlarımızla detaylı anlatıyoruz ve onları da inandırmamız gerekiyor. Ve onlar da tabii çok gerçekten tecrübeli arkadaşlar olduğu için buna ikna olduğunda yatırım yapıyorlar. Biz bunu başarıyla yaptığımızı gördük. Çünkü sizin de dediğiniz gibi çok önemli bir yatırım aldık Brand Defense olarak. Evet. Aslında 2022 yılının başında bir 600 dolarlık yatırım almıştık, tohum yatırımı. Fakat bu senenin sonuna doğru işte 2.75 milyon dolarlık işte Sabancı Holding bünyesindeki Sabancı Welch'in ortaklığı, işte Fibo Holding bünyesindeki Finberg, diğer tarafta Zorlu Holding bünyesindeki Venture, Vestel Venture, diğer taraftan işte TTG ve TechOne gibi yaklaşık 5 farklı yatırımcıdan bu yatırımı aldık. Şimdi bazen tek yatırımcıdan almak var, 2 yatırımcıdan almak var, 5 yatırımcıdan almak var. Bunun da farkı var. Hani toplam rakamın dışında.
Doğru.
Birden fazla girişimcinin size güvendiğini de göstergesi aslında bu kadar yatırımcı olması.
Biz hani... Yok bir de hani şöyle sokaktan geçen yatırımcı değil bunların hiçbiri. Bunlar Türkiye'nin en önemli teknoloji yatırımcıları. Yani çok koklayarak yatırım yapan firmalar. Öyle her gelene geçene para dağıtan firmalar değiller. Hani o kesinlikle bakımdan benim çok ilgimi çekti. Bir de diğer taraftan şirketin şu andaki değerlemesi ne oldu efendim?
Şu an 20 milyon doları geçti. Yani 30 milyon dolara doğru gidiyoruz. Ama hedefimiz biz 2025 yılı başında tekrar bir round'a çıkacağız, yatırım turuna çıkacağız. Orada tabii çok daha yukarılara çekerek uluslararası yatırımcıları da bünyemize var olanların yanında katmayı planlıyoruz.
Vallahi süper. Peki şimdi eskiden siber güvenlik ya da dijital güvenlik deyince bilgisayarımıza yükleyeceğimiz bu uygulamayla virüs girmesini engellemek diyorduk. Ama şu anda bakıyorum yani gerçekten o kadar yelpaze açıldı ki, o kadar değişik tehditler var ki ve artık bu neredeyse ülkelerin milli sporu haline geldi. Bu arada ülkeler açık açık birbirlerine saldırabiliyorlar ve evet ben sana saldırdım diyorlar. Böylesi bir dünyada var olmak çok zor gibi geliyor bana. Yani çok siz zor, önemli bir yerdesiniz gibi geliyor. Biraz burayı açar mısınız bize?
Tabii tabii. Ben yaklaşık 35 yıldır teknoloji sektöründeyim, çalışıyorum. Evet. Son 15 yılı siber güvenlik sektöründeyim. O yüzden teknoloji domainleri arasındaki farkı da çok rahat deneyimlemiş birisiyim. Siber güvenlik sektörü en çok teknoloji sektörü içinde önem teşkil eden ve önemi gitgide artan bir alan baktığımızda. Ama dediğiniz evet, gibi çok zorlu bu alan. Çünkü dijital dünyada şirketler dijitalleştikçe siber güvenlik riskleri de artmaya başlıyor. Siz siber güvenlik risklerinin önlemlerini almadığınızda istediğiniz kadar dijitalleşin, dijitalleşmek size negatif olarak yansıtıyor. O yüzden doğru, siber güvenlik dünyasında çok fazla ürün üreten şirket var. Şu an 3000'in üzerinde siber güvenlik şirketi var dünyada, kendi çözümlerini üreten. Bunların hepsi farklı farklı alanları veriyor. Bazıları benzer ürünler üreterek rakip oluyor. Fakat biz şunu gördük. Biz eğer bir siber güvenlik alanında ilerlemek istiyor ise yeni oluşan risklere cevap verebilecek bir çözüm üretmemiz lazım. Şimdi siber güvenlik alanının en önemli konusu şudur. Bir şirket hacklenir mi? Hacklenmeme ihtimali var mı? Yok. Her şirket hacklenecek. Atak alacak. Eğer atak almamış bir şirket varsa o da atak alacak. O yüzden bir kez saldırıya maruz kalma kabul edilen bir şey. Buradaki en önemli kriter şu. Ben saldırıya maruz kaldığımda, saldırıya maruz kaldığımı ne kadar zaman içinde fark edeceğim?
Of çok güzel.
Bazen evet, şirketler, dünyada bunu ortalaması ne biliyor musunuz Serhat Bey? 200 günün üstü, 212 gün. Yani
ne diyorsunuz Serkan Bey?
Kesinlikle dünyada average ulaştırılıyor ortalama olarak. Şirketler atak aldığını, şirketin içinde zararlı yazılımlar olduğunu 200 gün üstünde daha fazla zamanda fark edebilirler. Bu ne anlama geliyor? Zararlı yazılım içeride ne kadar uzun süre kalırsa o kadar çok fazla zarar verebileceği anlamına geliyor. O yüzden artık ana motivasyon yok şirketlerde. Ben hacklendiğim, hata maruz kaldığımda en hızlı nasıl bunu fark ederim? En hızlı şekilde nasıl bartaraf ederim? Şimdi burada şunu gördük biz Brand Defense olarak. Şu ana kadar 3000 tane şirket var dünyada. Bunların hepsi artıyor fakat bu oran düşmüyor 200 günün altına. İşte bu 200 günün altına düşürmenin yöntemi nedir? Şunu gördük, istihbarata dayalı siber güvenliğin öneminin ortaya çıktığını gördük. Orada şunu yapmaya başladık biz Brand Defense olarak. Tabii ki bunu dünyada yapan rakiplerimiz de var ama biz de çok önemli bir yere sahibiz bu rakipler arasında baktığımızda. Biz risklerin şirket dışında olan taraflarına bakıyoruz. Yani şunu yapıyoruz biz Brand Defense olarak. Dark Web, Deep Web, yeraltı dünyası, hacker dünyası, bütün buralara girip, bütün bu kanalları tarayarak orada oluşan bir risk, oluşabilecek bir atak, oluşmuş bir senaryo var ise bunu önden o kanallarda oralara sızarak fark ediyoruz ve çalıştığımız firmalara diyoruz ki bakın, yeraltı dünyasında böyle bir aksiyon var, böyle bir gruplaşma var ve sizin şirket veya sektörü odaklıyor. Şu zaman diliminde şöyle bir taktikle saldıracaklar gibi istihbarat bilgilerini toplayarak bunları şirketlere veriyoruz ve şirketlerin önden önlem almasını sağlıyoruz. Çünkü atak aldıktan sonra onu fark etmiyorsanız işten geçiyor ama atak alacağınızı bilip nasıl bir yöntemle geleceğini bildiğinizde bir takım yerlerde sıkılaştırma yaparak bunun önüne geçme şansınız oluyor. Biz diğer siber güvenlikçilerden farkımız, önden olabilecek riskleri şirketle bildirerek olabilecek risklerin önden geçmesinin imkanını sağlıyoruz müşterilerimize. Evet. Bizim en önemli fark yarattığımız nokta bu ve bu içinde bulunduğumuz çok daha önemli bir alan haline gelmeye başladı siber güvenlik dünyasında. Bizim burada bir platformumuz var online. Bunun altında 3-4 tane farklı modülümüz var. Bu modüller farklı farklı birbirleriyle entegre, birbirini destekleyerek müşterilerimize çok ciddi anlamda saldırılara karşı önlem alınmasını imkanını sağlıyor. Tabii bazen şu da olabiliyor. Bu atak almadan önceki riskleri önlemek, bazen atak aldıktan sonra fark etmediğinizde de katma değer sağlamamız gerekiyor. Ne oluyor? Bir müşterimiz daha önceden atak almış, farkında değil, biz de çalışmaya başlıyor. Biz underground gruplarda, yeraltı dünyası, hacker dünyası bunu fark ediyoruz diyoruz. Bakın, siz atak almışsınız, içeride hacklenmiş bir cihazınız var. İçeride şöyle bir senaryo konuşuluyor. Şu cihazlarda zararlı yazılımlar olabilir deyip onu da fark edip içeriye, müşteriye bu bilgileri veriyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse, hackerların en önemli motivasyonundan bir tanesi para kazanmak haliyle. Mesela bankaların kredi kartları çok çalınır biliyorsunuz. Onlar satışa evet, çıkar yeraltı dünyasında. Biz orada bankaların hangi kredi kartları çalınmış, ne tür senaryolarda kaça satılıyor, o bilgileri toparlayıp bankada geçiyorsa bankalar hızlıca onun front önlemlerini alıyorlar. Biz brand defense olarak farklı farklı modüllerimiz var birbirini destekleyen. Bu alanda, niş alanda hizmet veriyoruz ve bu alanda şu an siber güvenliği en hızlı gelişen noktası diyebiliriz. Bizi farklı kılan dünyada var olmamızı ve ilerlememizi sağlamak da bu.
Vallahi Hakan Bey öyle bir anlattınız ki gerçekten gözümün önüne 1940'ların dedektiflik dizileri geldi böyle. Sonra 1960'ların casusluk dizilerine gittim. Gerçekten de çok heyecanlı bir iş alanınız var. Vallahi Allah bunu daim etsin diyeyim ama hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten de bir istihbaratla hackleri peklenmedi. Yani siz diyorsunuz ki dışarıda dark web'e bakmak içeride sunuculara bakmaktan daha kolay oluyor bazen. Bu bana çok enteresan yani, geldi.
Doğru. Aslında ikisi de olmazsa olmaz. Bunlar hep birbirini tamamlıyor.
Tabii. Muhakkak da ama yani sözlerinizden ben onu çıkarttım.
Doğru. Çok doğru Serhat Bey. Evet.
Vallahi süpersiniz. Hakan Bey biz böyle her yeni yatırım turunuza bırakmayalım bu işi. Sizden sık sık bu dünyadaki yenilikleri ve tehditleri almaya devam edelim efendim.
Ne zaman istersiniz Serhat Bey? Aslında konuşacağımız, anlatacağımız çok konu var. Başka bir programda ben size siber güvenlik adına riskler var. Yeni atak çeşitleri nelerdir? Nasıl korunmak gerekir? Bireysel veya kurumsal neler yapmak gerekir? Onları da anlatacağımız program yapabilirim.
Harikasınız efendim. Dört gözle bekliyorum bugün. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim Serhat Bey. Çok sağ olun.
İyi günler efendim. Evet, Brand Defense'in CEO'su Hakan Uzun'la konuştuk efendim. Çok enteresan değil mi? Gerçekten de ortaya çıkan her hafta bambaşka bir yerinden bir şey yakalıyoruz böyle sizlerle beraber. Zaten yeni şeyler rehberi dememizin de mantığı bu. Ben hemen kalan son bir dakikamızda şeyi söyleyeyim size. Bugün uzaya ilk uçuşumuzu yapacağız. Daha doğrusu uzaya ilk Türk pasaportlu kişiyi göndereceğiz. Ya parasını verdik gönderdik filan demeyin. Evet ya parasını verip gönderiyoruz. Çok para vermiş de olabiliriz. 5 milyon dolar da vermiş olabiliriz. 50 milyon dolar da vermiş olabiliriz. İkisinin toplamını da vermiş olabiliriz. Burada mühim olan şey şu. Biz uzayda aslında yeni deneyler yapacağız. Oraya gönderdiğimiz insan o mudur bu mudur filan demeyin. Türkiye'nin en iyi savaş uçağı pilotlarından bir tanesi uzaya çıkan. Yani bu bir atılmış bir prestij adımıdır. Bunun arkası gelebilir. Bizim uzayda atacağımız adımlar ve oradan elde edeceğimiz bu 10 tane deneyle elde edeceğimiz sonuçlar bizi bundan sonra ücretsiz olarak o uzay istasyonuna taşımanın yolunu açacaktır bence. Ki açmalıdır da bence geç de kalmış bir adımdır. Bu akşam inşallah sağlıkla uzaya göndeririz pilotumuzu, astronotumuzu, Türk astronotumuzu ve sağlıkla da geri alırız. Geri dönünce de inşallah onun o tecrübelerini, uzay tecrübesini Türkçe olarak ilk defa birinden dinleriz efendim. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna gelmiş olalım. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Yarın yapay zeka sohbetlerinde yarın 2 ile 3 arasında sizlerle birlikte olacağız efendim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.